Herkese tekrardan merhaba. Ben Serengül Yiğit. Hukuk bültenimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde 24-30 Mayıs tarihleri arasındaki gelişmeleri sizlere aktaracağım. Şimdiden keyifli dinlemeler. Geçtiğimiz hafta hem dünya gündemi hem de ülkemiz gündemi bir hayli yoğundu. Özellikle ülkemizde geçen hafta yaşanan olaylar Türkiye tarihinin ilginç zamanlarında olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bültenimizde dünya gündemiyle başlıyoruz. Belarus yönetimi Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağını başkent Minsk'e iniş yapmaya zorladı. Ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif gazeteci Roman Pratasevich'i tutukladı. Muhalif lider Svetlana Tihanovskaya gazetecinin ölüm cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, NATO ve ABD tarafından sert tepkiyle karşılanan bu olay uçak kaçırma ve devlet terörü gibi ifadelerle tanımlandı. Belarus hükümeti Hamas'ın uçağa bomba yerleştirdiğine dair ihbar aldıklarını ve uçağı bu yüzden inmeye zorladıklarını açıkladı. Uçaktaki aramada patlayıcıya rastlanmazken hükümetten Protasevich ile ilgili açıklama yapılmadı. Belarus devlet medyası uçağı indirme emrini bizzat devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun verdiğini yazdı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği liderleri Protasevich'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve Lukashenko iktidarını finanse eden şirketler ile oligarklara hedef alan ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ek olarak Belarus Devlet Hava Yolu'nun Avrupa Birliği hava sahasını ve havalimanlarını kullanması yasaklanıyor. İsrail polisinin Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki polis baskınlarında 41 Filistinli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Kongre'den Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım talep edileceğini ve Filistin ile ilişkilere bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu. Bir Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in iddiasının aksine Gazze'de Hamas'ın saldırı altyapısını imha edilmesi hedefinin tam gerçekleştirilemediğini ve bu nedenle Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak için çaba gösterileceğini açıkladı. Suriye'de iktidardaki Beşar Esed'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçim geçtiğimiz hafta yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Esad haricinde iki adayın daha yarıştığı seçimi gayrimeşru olarak tanımladı. Daha önce de Amerika, Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık seçimlerin adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını açıklamıştı. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, 2018'de Müslüman kadınlara yönelik kullandığı ifadeler için özür diledi. Johnson, bir makalede Müslüman kadınları posta kutusuna ve banka soyguncularına benzetmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 21 Mayıs'taki ateşkesle sona eren İsrail-Filistin çatışmalarında işlenen olası suçlara ilişkin bir soruşturma başlatma kararı aldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söylerken, Hamas'ın da İsrail'e roketler atarak uluslararası insani hukuku çiğnediğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda soykırımının 27. yıl dönümünde ülkeye giderek Fransa'nın 1994'te yaşanan olaylardaki sorumluluğunu kabul etti ve af diledi. Ruanda hükümeti de Fransa ile güçlü bir işbirliği kurmak istediklerini açıkladı. 1994 yılında ülkedeki radikal Hutular Tutsilere karşı soykırım gerçekleştirmişti. 1 milyona yakın kişinin öldüğü soykırımı gerçekleştiren rejim o dönem Fransa'dan da destek görmüştü. Şimdi ise sırada ülkemiz gündemi var. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan olaylar gerekçesiyle iki İyi Parti üyesine soruşturma açıldı. İyi Parti'den yapılan açıklamada Akşener'e yapılması planlanan organize saldırıya karşı nefsi müdafaa yapıldığı belirtildi ve saldırgan tarafından da soruşturulması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in Rize'de maruz kaldığı saldırı girişimine yönelik olarak "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler, dua et ki fazla ileri gitmediler" ifadelerini kullandı. Akşener ise bu yüzden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem istediklerini söyleyerek Erdoğan'a tepki gösterdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boşalacak 7 üyelik için mecliste gizli oyla seçim yapıldı. Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey 4 yıllığına HSK üyesi seçildi. Kontenjan ayrılmayan HDP, liyakati aykırı seçim yapıldığı gerekçesiyle meclisi terk etti. İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini kamuoyuna sundu. Öneride Cumhurbaşkanlığı tarafsız ve partisiz bir makam olurken yasama sadece meclise bırakıldı. Bakanların başbakan tarafından milletvekilleri arasından seçilmesi öngörüldü. Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticileri dönüm başında kota uygulamasını protesto etmek için toplandı. Grubun eylem yapması polis müdahalesiyle engellenirken gözaltına alınan 32 çiftçi daha sonra serbest bırakıldı. Öte yandan Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılması planlanan mermer ocağı bölge halkı tarafından protesto edildi. Asker ve korucular protestoculara dağıtmak için havaya ateş açtı. 4 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na kendisi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat sözleri sebebiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker, geçtiğimiz hafta 7. videosunu paylaştı. Peker, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ile Türkiye arasında uyuşturucu ticareti yolu kurduğunu ve şimdiki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski bakan Mehmet Ağar'ın da konuyla ilişkili olduğunu iddia etti. Peker, gazeteci Uğur Mumcu cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerle de Mehmet Ağar'ı ilişkilendirdi. Eski Başbakan Binali Yıldırım, oğlu hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Yıldırım, oğlunun Aralık ayında Venezuela'ya COVID-19 ile mücadele kapsamında test kiti ve maske dağıtmak için gittiğini ifade etti. Erkam Yıldırım ise Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker videoda 1996'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayeti için Ağar'ın kendisine tetikçi sorduğunu, kendisinin de kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini ancak Adalı'yı kardeşinin öldürmediğini iddia etmişti. Atilla Peker yanındaki bir kişiyle birlikte Fethiye'de gözaltına alındı. 2 gün sonrasında ise serbest bırakıldı. Atilla Peker ifadesinde gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT görevlisi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini itiraf etti. Sedat Peker, kardeşinin ifadesinde suçlanan Mehmet Ağar ile Korkut Eken'in de tutuklanmasını talep etti. BBC Türkçe, üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in evinin aranması ile ilgili doğruları söylemediğini iddia etti. Haberdeki kaynak, Peker'in Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'ya çökmesiyle ilgili iddialarını doğruladı ve Peker hakkında kırmızı bülten çıkarma sürecinin Interpol'de tıkandığını ifade etti. İzmir Barosu, siyaset ve mafya arasındaki kirli ilişkilerin aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması istemiyle Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Erkam Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Barosu da 1990'lardaki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için soruşturma yürütülmesini talep etti. Bakan Soylu, katıldığı televizyon programında Peker'in iddialarını saçma olarak nitelendirdi ve ortada kirli bir plan olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, peynir ithalatı kılıfıyla uyuşturucu ticareti yapıldığı iddialarına karşılık 2020 ve 2021 yıllarında Venezuela'dan peynir ithalatı yapılmadığını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, Bakan Soylu'nun yayında Türkiye'de işkence tespiti olmadığına dair sözlerine karşı işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarının olduğunu açıkladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sedat Peker'in iddiaları sonrasında soruşturma açılmamasını eleştirerek görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor ilanı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında suç örgütü lideri olmak suçundan aranan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanımıza hedef alanların gerisinde ülkemizde sağlanan bu güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk ve yanında olacağız. Bu suçları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız, dedi. Bu açıklamanın ardından da Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hukuk bültenimizin sonuna geldik. Umarım keyifli dinlemişsinizdir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.